Ayrım 17. Okuldan çıkalı beri doğru dürüst kalem aldığım yok elime. Bu yüzden anlatım biraz zayıf kalmış olabilir. Kusura bakmayacak artık Cemal Bey. Zaten hepi topu ne kadar ki? Cengiz Bey, nişanlınız Mediha Türkoğlu dün Kavaklaraltı Parkı'nda sevgilisi Yusuf Çerçi ile baş başa görüldü. Düğünden önce bunu bilmeniz sizin için iyi olabilir. Birbirlerini ölecek kadar çok seven insanların arasına girmeyin de yazacaktım ama bunun mektubu yazanın kimin tarafında olduğunu gösterdiğini fark edince vazgeçtim. Masanın üzerinde ütüleyerek güzelce dörde katladım kağıdı ve ayağa kalktım. Yusuf gitarına sarılmış yerde oturuyor hala. Cengiz oğlum, doğru değil bu ya. Ah benim çileli başım. Yusuf, sen bu kızı seviyorsun değil mi? Seviyorum tabii abi. Beni işletmiyorsun yani. Ya Cengiz, bu mektup falan fazla oluyor ama. Oğlum bak, hayatta uğruna savaşılabilecek en önemli şey aşktır. Küçük bir çocuk gibi gözlerini kırpıştırarak bakıyor bana. Elimdeki mektubu köşesinden tutup yüzüne doğru salladım. Şu kağıttaki 3 satırla sen aşkın için ateş ediyorsun oğlum. Konuşmaya başladım mı coşuyorum. Birkaç dakika süren nefis bir nutuk çektim ona. Aşkın kutsallığından girip zamanın geri dönmeyen okundan çıktım. Söylediklerimi bir manda dinleseydi astı için dağları delen Ferhat'ın coşkusuna kavuşurdu. Yusuf ise ancak benim onun yerine yazdığım mektubu ben Almancıların arabasına koyarken sesini çıkartmadan patates gibi oturabilecek kıvama geldi. Ya abi tamam ama bana hala doğru değil gibi geliyor. Üstelik gönülsüzlüğü de devam ediyor. Saat gecenin biri. Dayımların salonundayız. Yarın bu saatlerde kayınpeder olacağını zanneden Ferit Bey Almanya'daki hava durumunu aktarıyor. Sabahtan beri alkol alamayan dayım mazotsuz tarlaya sürülmüş bir traktörün keyifsizliğiyle dinliyor onu. Annem kardeşinin bıraktığı boşluğu Ferit Bey'in her söylediğinde şaşırarak doldurmaya çalışıyor. Herif güneşten bahsetse o ya Almanya'da güneş var mı diyecek. Cemal kınanın ardından düğüne bir adım daha yaklaşmış olmanın keyfiyle Mediha'yı süzerken ağzı ve kulaklarını birleştirmeye çalışıyor. Bakalım dışarı çıkıp arabanın ön camının tam orta tepesine bantlanmış mektubu bulup okuduğunda da mutluluğunu koruyabilecek misin? Aslında mektubu sahibine kaldıkları eve bir gece operasyonu düzenleyerek ulaştırmayı planlıyordum. Kınadan sonra postu buraya serince görevi uykumu bölmeden de yapabileceğimi düşündüm. Telefonda verdiğim müjdeyi Yusuf tahmin ettiğim gibi yeterli coşkuyla karşılamadı. Aşk yürek ister ya da benim gibi sağlam bir dost. Senin yüzün ikincisi sayesinde gülecek Yusuf Efendi. İleride ne kadar şanslı bir sıpı olduğunu anlayacak ve beni öven marşlar besteleyeceksin. Sabahtan tanıdığım ses yükseldi bahçede. Fena irkildim. Alarm diye bağırdı kayınvalide. Suratından sırıtkan ifadeyi silmeden cama koştu Cemal ve şayse diye bağırdı. Dönüp kendini salondan dışarı atarken gülmediğini fark ettim. Camda onun bıraktığı yeri ben doldurdum. Bahçe kapısından çıkmak üzere olan tombul bedeni görünce az kalsın Yusuf diye bağırıyordum. Cemal'in yaptığını yaptım yine. Salondan dışarı attım kendimi. Ben ayakkabılarımı giyerken o dış kapıdan çıkıyordu. Peşine takıldım. Temposunu gittikçe arttırarak viyaklamaya devam eden Mercedes'in yanından rüzgar gibi geçtim. Cemal sokağa çıkınca gideceği tarafa karar vermek için durakladı bir an. Bu fırsatı değerlendirip ona yetişmek için yıldırım gibi atıldım ileri. Tam aramızda 3-5 metre kalmıştı ki o da kendini jet motoru gibi ateşledi. Ne yapmaya çalışıyor bu böyle? Arabasının alarmını çalıştırdı diye çocuğu sabaha kadar kovalayacak mı? Yo, o kadar sürmesi olanaksız. Yusuf yokuş yukarı yuvarlanan bir top hızıyla ilerliyor. Almancı ise altında Mercedes'i 5. viteste zannediyor kendini. Önce Yusuf daldı cami avlusuna, arkasından Cemal. Ben onlara yetiştiğimde kovalayanın pençesi kovalananın ensesindeydi. Koşuyu Almancı kazandı. Bakalım güreşte kim iyi? Hayır, Yusuf'un kılını kıpırtatacak hali kalmamış. Benim de öyle. Bir kişi hariç herkes demirci köldüğü yutmuş gibi soluklanıyor. Ne yapıyordun arabaya? Ben konuşacak durumda olsam Yusuf'un konuşacak durumda olmadığını söyleyeceğim. Cemal Yusuf'un elinde gördüğü kağıdı çekip alınca içinde bulunduğumuz patırtının nedenini anladım aniden. Bu salak bizim planımızı bozmaya çalışırken yakalandı. Mektubu çalmaya gelmişti yani. İçimin boşaldığını hissettim. Kağıdı açıp okumak üzere olduğunu görüyorum ama müdahale etmek gelmiyor içimden. Ve okuyor. Yusuf dibindeki taburelerden birine çöküyor. Almancının gözleri büyüdü. Yusuf kim? Ben. bu yanıt üzerine bir kez daha baktı kağıda. ''Sen mi yazdın bunu?'' ''Ben yazdım.'' dedim. Şaşırdı Almancı. ''Sen mi yazdın?'' ''Evet, ben yazdım.'' dedim. Yorgun ciğerlerimin izin verdiği ölçüde dikilerek. İyice kafası karıştı Almancı'nın. Bizi aramaya çıkan ev halkının sesleri gelmeye başladı sokaktan. ''Konuşmamız lazım bunu.'' dedi. ''Konuşalım.'' dedim. Bizimkilerin sesleri yaklaştı. Cemal elindeki kağıdı buruşturup cebine soktu. Yusuf, olup bitenin onunla hiç ilgisi yokmuş, buraya abdest almaya gelmişken bize rastlamış gibi oturuyor çeşmenin başında. Sonunda ikinci ekip de cami avlusuna girdi. Dayım, babam, Ferit Bey ve annem. ''Yakaladınız mı hırsızı?'' dedi Ferit Bey Yusuf'u göstererek. ''Ne hırsızı be ya? Yusuf o, Cengiz'in arkadaşı.'' dedi dayım. ''Bana gelmiş, arabanın alarmı çalınca paniklemiş.'' dedim. Gecenin bu saatinde niye bana geldiğini sormayın çünkü ilk ay kadar hızlı yalan söyleyemiyorum. Panikler tabii, savaş alarmı gibi mübarek. Dayıma heyecan yaramış. Alkolsüzlüğün verdiği mutsuzluk neşeye bırakmış yerini. ''Almanlar hava saldırısında.'' deyip kahkaha atınca öfkeyle Yusuf'u süzen annemin kaşları biraz daha çatıldı. Aynı parodi gibi. ''Yusuf işleri bok etmeseydi sen asıl parodiyi görecektin.'' dedim içimden Ferit Bey'e. Hiç gönlü yokken Yusuf'u da alıp döndük eve. Annem yolda bir fırsatını bulup sırtımı öyle fena çimdikledi ki az kalsın bağırıyordum. Ben, Cemal ve Yusuf içeri girmeyip bahçede oturmak isteyince annemin yüzü iyice karardı. Almancı Medihan'ın da bize katılması için izin istedi dayımdan. Beş kişi köşedeki kestane ağacının altındayız. Ben, Yusuf, Cemal, Mediha ve İlkay. Annem olan biteni öğrenme gayretiyle düşman saflarına sızan sessiz bir asker gibi aralıksız mutfaktan erzak taşıyor bizi. Bölünen konuşmalar Cemal'in anlamasını güçleştiriyor. İlkay durumu o kadar güzel açıkladı ki Almancı Mediha'yı Yusuf'un altında bile yakalamış olsaydı içi rahat otururdu nikah masasına. O konuştu, dördümüz dinledik. İleride açığını yakalarsam hiç ifadesini almaya kalkmadan cezasını kesmeliyim bu kızın. Tek taraflı aşkın pençesinde intiharın eşiğine gelen umutsuz, zavallı bir genç adam ve onu kurtarmak için masumca çaba harcayan bizler. Yusuf'un cesedini çiğnemek pahasına Cemal'le evlenmekten vazgeçmeyen Mediha. Bütün bunlar Almancı'yı eritip bitirdi tabii. Toplantıya son verdiğimizde eminim Yusuf'un durumuna ondan fazla üzülen yoktu aramızda. Ben öfkeliydim. İlkay başarısından dolayı gururlu. Yusuf hala korkuyordu. Mediha'nın yüzündeki ifade sense sadece uykusunun geldiği anlaşılıyordu. Annem ancak işlerin kesin biçimde yoluna girdiğine inanınca beni öldürmekten vazgeçti. Elbette düğüne katılırken dükkanı soyulmuş bir kuyumcu kadar keyifsizdim. Ama beni asıl Yusuf ruhsuzluğun yediği nane bitirdi. Cemal'in geline sürprizi vardı ya, gurbetçi kökenli bir popçuyu ayarlamış. Yüce gönüllü damat İlkay'ın tavsiyesiyle sevgilisini elinden aldığı müzisyen müsveddesinin ona gitarıyla eşlik etmesini sağladı. Mutluyuz plakalı arabanın ardından ben de terk ettim ilçeyi. İstanbul'da bir firmada insan kaynakları müdürü olan küçük amcamın yanına gittim. Bana büyük bir markette kasiyerlik ayarladı. İleride böyle bir mağazalar zincirim olacak. Bir tane de bizim ilçeye açar mıyım artık emin değilim. 3 ayda bir nafaka. 3 ayda bir aynı sıkıntı. Verdiği 3 kuruş nafaka onu da burnumuzdan getirmek için elinden geleni yapıyor. İnsanın ihtiyacı olmayacak, paran da senin olsun baba, pulun da. Bir daha yüzüne bakarsak insan değiliz diyecek. Şu borçlarımı bir ödeyeyim, şerefsizim ben derim bunu. Sırf eziyet çektirmek için hesaba yatırmıyor parayı. 50 kilometre yol teptirip ayağına getiriyor. Geçen sefer ben gittim almaya. Şimdi veremem, param yok dedi. Madem yok niye çağırdın? Korktuğumdan soramadım. Deli çünkü, olay çıkartır. Tamam baba, ben döneyim o zaman, sen sonra bankaya yatırırsın, dedim, ona da kızdı. Bankaya mankaya yatıramam ben, babanızın eşeği mi var sizin? Bekleyecekmişim, birinin buna borcu varmış, ertesi gün alıp verecekmiş. 2 gün tuttu beni orada. Bu sefer abim gitti, annem de takıldı peşine. Ondaki de akıl, bilmiyormuş gibi babamı konuşacakmış. Böyle yapma Ömer, ayıptır, kuldan utanmıyorsan Allah'tan kork diyecekmiş. Millet boşuna mı deli takmış onun adını? İkisine de sopayı basmazsa iyidir. Abim öyle bir şeye kalkışsın, vallahi baba filan dinlemem, ben de ona vururum dedi. Ama zor. Telefon çalıyor Fatih diye bağırdı Aysu salondan. Açsana kız. Annemlerdir herhalde. Parayı alamadık, bugün dönemiyoruz demek için aramışlardır belki. Aysu yanıma gelip baban arıyor Fatih dedi. Şaşırdım. Niye arıyormuş? Ne bileyim ben, seni istedi. Gidip aldım telefonu. Alo dedim. Fatih. Efendim baba. Annenle Cemil'i öldürdüm. Gel de cenazelerine sahip çık. Baba. Tamam tamam, gel dedim sana. Aysu tepemde dikilmiş. Fatih ne oldu? Fatih ne oldu diye sorup duruyormuş. Ne zaman kendime geldim hatırlamıyorum. Olan oldu işte sonunda. Tavuk gibi kesti belki zavallıları. Bizim Hakkı'ya koştum hemen. Aysu arkamdan gitme Fatih, seni de öldürür diye bağırmış, hiç duymadım bile. Hakkı dedim, böyle böyle. Atladık onun arabaya. Yolda benzin almak gerekti. Cebimde 5 kuruş para yok. Hakkı'ya kaldı yine. Annemle abime bir kızıyorum, bir acıyorum. Sen kendi dilini tanımıyor musun da laf anlatmaya kalkıyorsun? Baba demeyip o da ona vuracakmış. Gördün işte vurmayı. Keşke ben gitseydim. İstediği kadar dövsün, elimi kaldırmazdım. Yediğin dayak olsun. Şimdi böyle daha mı iyi oldu? Aa, akılsız. Bir yandan da Aysu'ya kızıyorum. Aysu dedim, şu senin bileziklerden birini bozduralım. Onun parasıyla idare etseydik, abimle annem gitmezlerdi babamın yanına. Surat yaptı. Zaten 2 taneymiş. Birini bozdurduk mu öteki tek başına nasıl ses çıkartacakmış. Sesi çıkmayınca da kimse görmüyormuş. Sonra neden karı aklına uydum diye kendime kızıyorum. Madem öyle, alıp ikisini de bozdursaydın ya eşek kafalı Fatih. Bunları kendi kendime düşünüyorum zannediyorum. Meğer hep konuşuyormuşum. Hakkı beni tamam Fatih, tamam Fatih diye diye yatıştırmaya çalışıyormuş. Yeğenim Büşra geliyor aklıma. Yavrucak daha babasını bilecek yaşa gelmeden yetim kaldı diye ağlıyormuşum. Hakkı'ya yolu hangi akılla tarif ettim de babamın evine gelebildik hiç anlamadım. Zile ne zaman bastık, merdivenleri ne zaman çıktık onu da bilmiyorum. Sonradan Hakkı anlatıyor. Apartmanın kapısında babamın ziline bastırmamış. Kapıcıyı açtırmış kapıyı. Yukarı çıkınca ben zile basmışım, o arkamda beklemiş. Yalnız babamın kapıyı açtığını hatırlıyorum. Yüzü niye böyle sakin diye düşünmüştüm. Oğlunla eski karını doğramışsın, hiç mi umrunda değil? Hakkı arkamdan fırlayıp çullandı bunun üstüne. Babam deli ama Hakkı da en aşağı 100 kiloluk adam. Arabadan bagaj lastiği de getirmiş. Ben odadan odaya anne, anne diye dolaşıyormuşum, bir yandan da ağlıyormuşum. Mutfağa, banyoya, tuvalete her yana baktım. Hakkı'nın adımı seslendiğini duyuyorum ama ne dediğini anlamıyorum. Fatih, oğlum baksana Ömer amca ne diyor. Döndüm salona. Hakkı babamı paket gibi sarıp koymuş ortaya. Hem ellerini bağlamış hem ayaklarını. Annenle abim parayı alıp gittiler ulan, eşoğlu eşek. Bunu duyunca irkilip kendime geldim biraz. Sen onları öldürmedin mi baba? Ne öldürmesi ulan? Öldürmemiş işte Fatih dedi Hakkı. Telefon çalmaya başladı o sırada. Hakkı, açalım mı Ömer amca diye sordu. Açın diye bağırdı babam. Alo dedim. Ne işin var senin orada lan? Abim. Annem de yanında mı abi? Yok, anneni doğrayıp buzdolabına koydum eşek sıpası diye yattığı yerden kızdı babam. Hiç kafa yok mu oğlum sende? O delinin sözüne bakıp iş mi yapılır? E öldürdüm dedi abi. Babam devam ediyor kızmaya. Söyle o ite, bir dahaki sefere gerçekten öldüreceğim. Anasını da oğlunu da. Fatih oğlum. Bu da annem. Çözsene oğlan beni hayvan. Ne bağırıyor öyle Fatih? Hakkı bağlamış anne babamı. Eyvah dedi annem. Arkasından da çözmeyin çocuğum, sakın çözmeyin, delirmiştir o şimdi, size bir kötülük yapar dedi. Annem de haklı. Yalnız babam bu halde kaldıkça daha çok deliriyor. Ulan ne bakıyorsunuz hayvan gibi, çözsenize. Bir yandan da 2 bacağını kaldırmış Hakkı'ya vurmaya çalışıyor. Oğlum sakın diye bağırıyor annem. Çözeyim de Ömer amca, bir şey yapmazsın değil mi? Ulan beni hemen çözme, seni kıtır kıtır doğramazsam bana da deli Ömer demesinler ulan. Hakkı babamı benim kadar tanımıyor ya, korkmadı. Tamam Ömer amca, çözüyorum. Eğildi uğraşıyor ama babam rahat durmuyor. Annem de telefonda bağırıp duruyor. Çözmesin Fatih'im, sakın çözmesin, bırakın da gelin. Hakkı, Ömer amca bırakmıyorsun ki çözeyim deyince durdu babam. Bağlarından kurtulduğunda hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı, elimden telefonu çekti. Parayı aldınız, işiniz bitti değil mi Zeynep Hanım? 3 ay sonrası da var bunun, unutma. Annem ne dedi bilmiyorum. Tamam tamam uzatma deyip kapattı telefonu. Gidip kanepeye oturdu, bileklerini ovuyor. Hakkı'yla ben ayakta dikildik bekliyoruz. Neyle geldiniz siz? Hakkı'nın arabasıyla geldik baba. Aç mısınız? Hakkı'yla bakıştık. Bizi buraya niye getirmiş, ne soruyor? Kalktı mutfağa doğru giderken gelin de yardım edin dedi. Baklavasına kadar almış. Köfte kızarttı. Kendine iyi bakıyor. Geçen geldiğimde de böyleydi sofrası. Yedirdi, içirdi bizi. Gidene kadar ödüm koptu, kafayı bozacak da başlayacak bağırmaya çağırmaya diye. İşlerimi, ay suyu, ne zaman çocuk yapacağımızı sordu. Biz artık kalkalım Ömer amca, dedi Hakkı. Saatine baktı. Kalkın, çok geçe kalmayın, dedi. Yolcu etmek için aşağıya kadar indi. Elini öptüm. Çıkartıp 50 milyon para verdi. Tam arabaya binerken, Fatih, dedi. Efendim baba. Ben artık sizin paranızı da Aydana'ya vereceğim. Neden baba, diye sormaya korktum. Peki baba. Bankayla filan uğraşamam yalnız. Tamam baba. Babanızın eşeği yok. Gelir alırsınız. Oldu baba. Devam edecek sandım, yutkundu. Ayağının ucuyla yere eşeledi. Hadi dikkatli gidin, dedi. Hakkı arabayı çalıştırdı. Aynadan baktım. Biz sokağın sonunda köşeyi dönene kadar dikilip bekledi. Gel annenle abinin cenazelerini al diye çağır. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yemek yedirip gönder Fatih'i. Deli olmayanın yapacağı iş mi şimdi bu? Ailemizin yeni üyesi. Bu sefer kesin hissediyorum Kamil, erkek olacak. İnşallah enişte. Dayımın evindeyiz. Annemin alt katta 5. çocuğunu doğurmasını bekliyoruz. Ara sıra sesi buraya kadar geliyor. Kamil yahu, başka bir ebe mi çağırsaydık? Niye ki enişte? Bu bana uğursuz gibi geliyor yahu. Babama uğursuz gibi gelmesinin sebebi bizim doğumlarımıza da Hatice teyzenin girmesi. Hissediyorum erkek olacak dedin ya enişte. O yüzden daha çok korkuyorum ya Kamil, bu karı yüzünden bir terslik olmasın. Mümkün değil enişte, Hatice abla 30 yıllık ebe. 30 yıllık ebe ama bana bir kere daha müjde veremedi Kamil. Ebenim oğlanların doğumuna da Hatice abla girdi enişte. Karının uğursuzluğu banadır belki sadece Kamil. Erkek çocuk merakına kafayı iyice bozdu babam. Sanmam enişte, çocuğun cinsiyeti 3. ayda filan belli oluyormuş. Dayım olaya kendini aşacak kadar bilimsel yaklaştı. Onu ben de biliyorum Kamil ama yine de bu karının ebeliği hiç içime sinmedi. Öyle deme enişte. Zaten zor razı ettik Hatice ablayı. Neyini zor razı ettiniz Kamil? Benden iyi müşteri mi var ona? 3 yılda bir 2 kova su ısıtıp dünyanın parasını indiriyor cebe. Peşin almak için yaptı cadı. Ama enişte sen de Yeter'in doğumunda parayı vermem diye tutturdun. Keşke hiç vermeseydim. Geldi bana alay eder gibi, müjde Rasim bir kızın daha oldu. Kafasını kırmadığıma şükretsin. Babam 2. kızdan sonra doğanların adlarını yukarıya dilekçe olarak seçmeye başladı. Ayşe'nin küçüğü Songül, Songül'den sonra Yeter. Sahi bu da kız olursa ne koyacak adını? Annemin çığlığı yükseldi aşağıdan. Babam susup dinledi ve sesi analiz etti. Kesin erkek Kamil. Ha enişte, haberin var değil mi? Parayı verdik ama erkek olursa ayrıca müjde istiyor Hatice abla. Erkek olsun, fazla fazla veririm ben onun müjdesini Kamil. Müjdeyi almış gibi gözleri parladı babamın. Fatma kız, ne duruyorsun, çay filan yapsana bize. Yapayım baba dedim. Kalkıp mutfağa gittim. Kucağında Yeterli Ayşe geldi peşimden. Abla, ne var dedim. Erkek olmazsa benim için de kötü kız abla. Niye, ebesi misin? Yeter'i yere bıraktı. Cahit dedi ki bunların cinsi hep kız doğuruyor diye babaannesi gelmezmiş beni istemeye. Sesimi çıkartmadım. Demliğe su doldurup ocağa koydum. Cahit de bulunmaz Hint kumaşı sanki. Tip desen tip yok, akıl desen hiç yok. Öyle babaannenin torunundan ne olur? Kadının bütün meziyeti o tipsizlikle kız doğurmamayı becerebilmek. Yoksa kim alırdı onları? 4 tane kız. Annem kısır olsa bundan iyiydi. Küçük demliğin içinde sabahtan kalan çayı çöpe döküyorum. Öylece durdum. Bizim için mi annem kısır olsa daha iyiydi? Bön bön baktı suratıma. Annem kısır olsa bizi babam mı doğuracaktı Allah'ın safı? Vallahi o hiç gelmedi aklıma abla. Ortadaki yuvarlak masadan bir sandalye çekip oturdum. Ayşe de karşıma geçti. Yeter buzdolabının yanında durmuş bizi izliyor. Bembeyaz yanaklar, düğme gibi bir burun, kocaman gözler. Şu çocuğa bakıp Yeter diyenin ya vicdanı yoktur, ya kördür, ya da babamdır. Birden yerimden fırlayıp üzerine atılınca Yeter ürküp sıçradı. Kucağıma aldım. Hep yaptığım gibi yanaklarını sıkıp ısırdım. Uzun sarı saçlarını karıştırdım. Annem bu işin ustası oldu dedim. Doğurmanın mı? Son 2 numaraya baksana, ikisi de birbirinden güzel. Dedikten sonra fark ettim pot kırdığımı. Sen de güzelsin, bir bende tutmuş acemiliği abla. Yok kız, sen çirkin misin? Çirkinim ki Cahit bana hep mühim olan güzellik değil huy diyor. Onu kendisi için diyordur kızım. Cahit çirkin mi abla? Değil mi? Bilmem. Şöyle sorayım. Suratın ortasındaki o patlıcan kadar burnu tutup çektiğinde çıkıyor mu? Nasıl yani? O burun takma değilse, ki babaannesiyle babasında da aynısından birer tane olduğuna göre değildir, senin Cahit çirkin. Ay abla, dedi gülerek. Anlamış gibi yeter de bize bakıp minik dişlerini gösterdi. Kucağıma almak için uzandım, yetişemeyince pıtış pıtış o yaklaştı. Evlendiğimde bunu da götüreceğim yanımda, dedim. Niye abla, kızın olmaz diye mi korkuyorsun? Tabii, inşallah bu yenisi de kız olur, onu da sen koyarsın ceyizine. Babamın içine doğmuş abla, kesin erkek olacakmış. Onun içine isterse bir ordu asker de olsun kızım. Sen Hatice abinin eline doğana bak. Vallahi babam delirir. Çok mu akıllı sanki, dedim, yine gülüştük. Su kaynayınca kalkıp çayı demledim, Songül geldi. Çayın yanına bir şeyler de koyacakmışız abla. Kralımız acıkmış. Ayşe kalkıp yengemin buzdolabını açtı. Babamı bir de bizim evde göreceksiniz. Gecenin üçünde canı mantı istese hepimiz seferber oluruz. Kıymetimizin bilinmesinden geçtik, bari kızlığımız durmadan başımıza kakılmasa. Tepsiyi hazırlayıp koyduk önlerine. Babam yumurtasının yağını ekmeğini batırıp, ses gelmez oldu, dedi. Durup bir süre dinledik. Babam elinde yağ batırılmış ekmekle bekliyor. Haklı, çıt yok. Gidip bakayım baba, dedim. O da kalkıp peşime takıldı. Merdivenlerden indik, bizim kapının önünde Hatice ebe ve yengemle karşılaştık. Bitti mi? Bitti, bitti, dedi Hatice ebe öfkeyle. Erkek mi? Bu artık gereksiz bir soru. Doğum gerçekleşmiş ve bir şenlik havası yoksa belli ki erkek değil. Galiba değil enişte, dedi yengem. Babam kadar ben de sinirlendim yengemin galibasına. Nasıl galiba yahu, pipisi var mı yok mu? Sorumluluk kendisine aitmişçesine ürkerek, yok, dedi yengem. Baba hakeme itiraz eden futbolcu pozisyonu aldı. Bu da mı kız yahu? Pipisi yok ama bu erkek, dedi Hatice ebe cadalozca. Babam arkasını dönüp dayıma bağırdı. Ben dedim size bu uğursuz karıyı getirmeyin diye. Ben çok mu meraklıydım, yalvardınız da geldim. Gelmez olaydın, dedi babam. Kötü kötü söyletme insanı Rasim. Doğurttuktan sonra ben mi yapıştırıyorum çocuğun pipisini? Sen ne koyduysan onu çıkartıyorum. Öfkeden gözü döndü babamın ama ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Tıkandı kaldı. Hatice ebe ayakkabılarını ayağına geçirip dış kapıyı açarken babama döndü. İyi be, her şey olup bittikten 9 ay sonra çağır Hatice ebeyi, cinsiyetini belirlesin. Ve kapıyı güm diye çarpıp kayboldu. Bana çok uzun gelen bir sessizliğin ardından, Müjde bekliyordu ya, ondan kızdı, dedi yengem. Babam demin heyecanla indiği basamaklardan ayaklarını pat pat vurarak üst kata döndü. Abla da çocuk da iyi enişte, diye seslendi yengem arkasından. İkisi de gebersin, diye bağırdı babam. Annemin yatağının başına yaş sırasıyla dizildik 4 kız. Yüzü terli ve yorgun görünüyor. Koynundaki buruşuk şeye baktım. Şekli şemali belli değil henüz. Songül de yeter de bunun gibiydiler ilk doğduklarında. Gözümüzün önünde gün be gün büyüyüp nasıl da lokum gibi tatlanacak şimdi. Babam çok sevindi anne, dedim elini okşayarak. Zor bir iş yapıyormuş gibi nefes aldıktan sonra sesini duydum, dedi. Ve başını yana eğip ailemizin yeni üyesine bakarak gülümsedi. Adını babası çıldırdı koyacağız herhalde. Kitabın sonu. 3 Mart 2009, sayfa 264.